Ayrım 6, sayfa 35. Patron içeride mi? Ben burada kapıcı mıyım, odacı mıyım, ayakçı mıyım, kayıt memuru mu, özel kalem müdürü mü, yoksa abone memuru mu? Patronu görmek isteyen damdan düşer gibi girer odama. Ben oda diyorum ya, bekleme salonu demek daha doğru olacak. Çalışıyor muyum, yazı mı yazıyorum, yoksa okuyor muyum onları hiç ilgilendirmez. Dayarlar ilk soruyu. Patron içeride mi? İçeride. Bunun da yetinmez ki. Patron içerideyse girmesi gerekmez mi? Girmez. Hemen peşinden ikinci soruyu dayayacaktır. Kim var yanında? Kimse yok. Artık girebilir yanına değil mi? Ne gezer? Icığını cıcığını öğrenmeden, içeride ne halt işlendiğini anlamadan girer mi sanıyorsunuz? Yeniden kazık bir soru daha. Öfkeli mi, keyifli mi? Gel çık işin içinden. Bu öyle kolay kolay karşılığı verecek bir soru olabilir mi? Hem efendim, öfkeli olsa ne olacak, keyifli olsa ne olacak? Benim için neyse ne ama herhalde soran için çok önemli olsa gerek. Patron odasına her girenin uzaktan yakından mutlaka parayla bir ilgisi, ilintisi vardır. Patron eğer öfkeliyse kolay kolay söktüremeyecektir alacağını. Keyifliyse o başka. Ama öfkeli dersem hemen dönüp gidecek mi sanıyorsunuz? Bunun nedenini, niçinini öğrenmek için de sorular düzenlemeden bırakacak mı sanıyorsunuz yakamı? Patron bu. 40 tarakta bezi vardır. Bu yüzden her zaman odasında bulmak zor olur. Soranlar için patron içeride mi sorusuna, içeride yok karşılığını verince de iş bitmez. Bu kez de başka bir soru dayayacaktır arayanlar. Nereye gitti? Kiminle gitti? Ne vakit dönecek? Daha önemlileri vardır soruların. Bankaya da uğrayacak mı? Yoksa havaleleri mi alacak postadan? Bunlara teker teker verdiğim cevaplarla da yetinmez Eloğlu. Daha kurnazcalarına başvuracaktır. Peki saat kaçta çıkmıştı? Saat mi? 11'i geçiyordu. Patron yemeği nerede yer? Patronun nerede yemek yediğini bildiğim halde ters bir zamanımdaysa hiçbir yerde yemez. Evden getirir, odasında yer der, atlatırım. Ama gene de kurtulamam. Demek 15 dakikaya gelecek, öyle mi? Bekleyeyim bari. Al başına belayı. Çeker masanın üstünden bir gazete, çöker karşıma. Çalışabilirsen çalış. Elindeki gazeteyi okuyacak mı sanırsınız? Gözleri fıldır fıldır masamın üstündeki kağıtlarda, duvardaki resimlerde, kenara köşeye atılmış gazetelerde. Sonra biçimine getirip üstüne elzem olmayan bir sürü de sorular. Kaç aboneniz var? Kaç basıyorsunuz? İadeniz ne kadar? Öbür gazeteler gibi siz neden piyango yapmıyorsunuz? Bu sorularla da yetinmez, politikaya atlar. Sizin patron hangi partiden? Ben adamına göre bir karşılık versem de o yenisini soracaktır. Sizin gazete neden hükümeti desteklemiyor? Oysa bizim gazete, hükümeti de, iktidarı da destekleyen tek gazetedir. Patronun yüzünden. Adam bizim gazeteyi bir gün olsun eline alıp da okudu mu bakalım? Bu soru hastalarının içinde kızdıklarım da vardır, sevip saydıklarım da. Beni deli edenler olduğu gibi incitmeden soru düzenleyip ağzımdan laf alanlar da bulunur. Bir Hasan Yılmaz vardır ki evlere şenlik. Patrondan it gibi korktuğu halde bütün aslanlığını, yırtıcılığını bana gösterir. Nerede bu adam? Gene mi yok? Ne vakit gelecek be? Git gelden iflahım kesildi. Patronsa patronluğunu bilsin, otursun yerinde. Biz yazarlığımızı biliyoruz ya. Tek yazı sektiriyor muyuz hiç? Peki bugün göremeyecek miyiz? Sanki benim patron. Sanki adamın işi benimle. Ve mübarek adam. Senin patronundan bana ne? Alacağın varsa alırsın, aldığın zaman benimle mi bölüşüyorsun? Ne ütüleyip duruyorsun kafamı? Sözüm ona gazetenin ileri gelenlerindendir bu Hasan Yılmaz. Kafasının içi kömürlük gibidir. Göz gözü görmez. Örümcekler bir köşeden bir köşeye ağ kurulmuş beklerler. Memleketin yararına bugüne kadar tek bir düşünce girmemiştir bu kömürlüğün kapısından içeri. Hele bir girsin. Daha kapıda çullanacaktır bu örümcekler üzerine. Geçen ayın sonlarında ellerini ovuştura ovuştura girdi odama. Tığ teberdi, duruşundan belli. Elimi sokmuş gibi biliyordum cebine. Sigara parası bile yoktu. Selamsız sabahsız yanaştı masama. Burnunun ucuyla kapıyı gösterdi. İçeride mi? Evet, diye kestirip atmak istedim. İkinci soruyu dayadı. Yanında kim var? Kimse yok. Ne yapıyor içeride? İçeride ne yapar? Oturur. Yani ne iş görüyor? Ters ters yüzüne baktım. Bilmiyorum. O benden daha sert bir suratla ne? Bilmiyor musun? Nasıl bilmezsin? Ne demeye oturuyorsun burada? Ben abone memuruyum diyecek oldum. Üzerime yürüdü. Yapamayacaksan bu işi git de yerine açık göz biri gelsin. Bugün nedense Hasan Yılmaz'ın patronun odasına girmesini istemiyordum. Patronu koruduğumdan mı? Yoksa bu adamı parasız dolaştırmak istediğimden mi? İkisi de değil ama o gün gazetede çıkan yazısına kızmış olmamdan belki de. Ben odasına 2 saat önce girmiştim, dedim. Çok öfkeliydi. Bu cevap onu biraz yumuşatmıştı. Ya, öfkeliydi demek. Kime kızmıştı acaba? İdare müdürüne verdi veriştirdi. Haluk Bey zor kurtuldu elinden. Neden kızmış olabilir? Bilmem ama Haluk Bey çok avans veriyormuş bugünlerde. Patron öfkesinden ter ter tepiniyordu. Gelene geçene avans veriyorsun diye. Boynunu büktü, yalvarır gibi sordu. Öfkesi geçti mi dersin o zamandan beri? Hiç sanmam, homurdanıp duruyordu içeride. Bu kadarı yeterdi ona. Koltuğunun altına kıstırdığı yazı tomarını eline aldı. Öfkeyle sol avcuna vurmaya başladı. Demek bugün hayır yok desene. Öyle görünüyor. Arkasına bakmadan yürüyüp gitti. Bir sabah erken gelmiştim. Bizim gazetede çıkan ilanları kırmızı kalemle çizip üzerlerine pul yapıştırıyordum. Sıra son günün gazetesine gelmişti. Sayfalarını böyle bir karıştırdım. Hasan Yılmaz'ın yazısı köşeden kara kara bakıyordu yüzüme. Sanki satırların arasından örümcekler sarkıyordu. Bakalım gelene halt karıştırmış diye şurasını burasını okurken bitirdim yazıyı. Kafatasının içinde bir kaşık beyni olanı cin ifrit edecek bir yazıydı bu. Neler, ne yobazlıklar yoktu ki içinde. Ahlakın bozulduğundan, öğrencilerin ta ilkokuldan kız erkek diye ayrılması zorunluluğundan, çarşafın uygarca bir kılık olduğundan dem vuruyor, işsizliğin artma nedenlerini ahlakın bozulduğuna bağlamakla yetinmiyor, işi tembelliğimize kadar götürüp bağlıyordu. Biz tembel milletiz diye bitiriyordu yazısını. Gösteririm ben sana tembel milleti, dedim içimden. Almanlar 200 bin Türk işçisini tembel olduğu için çalıştırıyorlar, öyle mi? Dur, ben sana gösteririm tembel milleti. Sen düşersin benim tekkeye. Gazetenin baskı sayısı düştükçe düşüyordu son günlerde. Bunun neden ileri geldiğini bilen yoktu. Bütün nedenler ortada olduğu halde kimse açık açık söyleyemiyordu. Patron sabahtan gelmiş, ortalığı kasıp kavuruyordu. Beni Hasan Yılmaz'ın yazısını okurken bastırmıştı. İlanları mı işaretliyorsun, gazete mi okuyorsun diye çıkıştı. Hemen savunmamı yapayım, hem de bir çivicik koyayım diye başladım. Hasan Yılmaz'ın yazısına şöyle bir göz gezdiriyordum. Sus diye yürüdü üzerime. Hepiniz aynı tabakhane malısınız. Kimin kime ne demeye hakkı var? Batırdınız gazeteyi el birliğiyle. Girdi odasına, hızla çekti kapıyı da. Aradan 5 dakika geçmeden Hasan Yılmaz göründü karşıdan. Sanki ısmarlamışım gibi. Çatılan kaşlarımı, gerilen sinirlerimi düzenledim. En tatlı sesimle, ''Buyurun Hasan Beyciğim'' dedim. Şaşırmıştı Hasan Yılmaz. Alışmadığı bir karşılanıştı bu. Kaşıyla gözüyle sordu. Dost görünmeye çalışarak, ''İçeride mi?'' ''İçeride Hasan Beyciğim. Yalnız mı?'' ''Kimsecikler yok yanında.'' Yüzümün yumuşaklığını görünce birkaç soru daha sorup durumu pekiştirmeyi yararlı buldu. ''Çalışıyor mu?'' ''Hayır Hasan Beyciğim. Bir mizah dergisi karıştırıyor.'' ''Keyfi yerinde olmalı patronun.'' ''Hem de nasıl? Sabahleyin şakalaştık bile. Çok keyifliydi seninki, çok.'' Elindeki çantayı masamın üstüne bırakarak canlı canlı sokuldu patronun kapısına. Parmağını kıvırıp 3 kez vurdu. Ses yok. Bir daha vurdu. Gene ses alamadı. Döndü, yüzüme baktı. Gir canım, dedim kaşımla gözümle. Benden aldığı güçle küt diye daldı içeri. Girmesiyle patronun içeride patlaması bir oldu. Çık dışarı, çık. Ben gir demeden nasıl girersin sen? Gazeteyi mahvettiniz. Ne büyüklere saygı kaldı, ne disiplin. Enseye tokat gidiyorsunuz müterrip çıraklarıyla. Odama kapanıp gazetemin hesaplarını da yapamaz oldum. Çık diyorum sana. Daha duruyor. Defol. Kafasına bir tokmak yemiş gibiydi. Salınarak masama doğru geldi. Bıraktığı çantayı kıstırdı koltuğunun altına. Yüzüme bir süre şaşkın şaşkın baktıktan sonra ağır ağır yürüdü. Gitti. Parti adına. Parti başkanı Kafaoğlu ilköğretim müfettişini karşısına almış partisinin görüşünü açıklıyor. Resmen şikayetimiz var öğretmen Yılmaz'dan. Neden mi şikayetimiz var? Bu adam gumarcının biteği. Hem de oynadığı gumar Müslümanlığa yakışmayan, ecnebilerin oynadığı bir kağıt oyunu. Hani 10 kağıdına 2-5 tavla oynasa yüreğim yanmaz. Bekar adam deriz. Hakkı var. Gumar oynamasın da kızımıza gısrağımıza mı sataşsın? Herifçioğlu tutuyor sağına soluna. Bir de karşısında kendisi gibi biri garı, ikisi erkek öğretmenler alıp onları da baştan çıkarıyor. Şikayetimiz var bu Yılmaz denilen gumarcıdan. Peki sen diyeceksin ki öbürkülerden neden şikayetçi değilsin de yalınız bu Yılmaz'dan şikayetçisin. Neden mi ondan şikayetimiz? Söyleyeyim zatınıza. Bu Yılmaz denilen delikanlı bozguncunun biri. Şehir kulübünde herkes 21 çekerken, prafa, pastıra oynarken 3 öğretmeni ayartıp pokere teşvik ediyor. Müfettiş sözünü kesecek oldu Kafaoğlu'nun. Amma Sayın Kafaoğlu, kendi aralarında fasulye ile oynadıklarını söylediler bana sorduğum zaman. Daha nesine oynasınlar müfettiş bey? Hem de fasulyesine ha. Tövbe tövbe. Günah girdiklerini açık açık söylüyorlar. Bir de daha ne durursun? Allah'ın nimetiyle gumar ha. Bugün fasulyesine, yarın nuhuduna, mercimeğine, öbür günde parasına. Sana işin doğrusunu söyleyeyim mi müfettiş bey? Bu öğretmenlerin her ne vesileyle olursun bir araya gelmeleri partimizce katiyen doğru görülmüyor. Bir kerem üçü dördü bir araya gelip de vakıtlı vakıtsız şurada burada kafa kafaya vermeye başladılar mı? Bunun önüne durulamaz. Biz parti olarak dört kişinin bir araya gelmesine göz yumarsak ileride hükümeti devirmek için toplantılar yapmaya başladılar mı? Nasıl kontrol ederiz? Siz bu gece falan yerde toplandınız mı? Toplandık. Ne halt etmeye toplandınız? Poker oynamaya. Ayıkta pirincin taşını. Olmaz böyle şey müfettiş bey. İş karışır, Arap saçına döner, çıkamayız işin içinden. İyi ama bunlar aklı başında öğretmenler. Plan defterleri, ders defterleri günü gününe yazılmışken. Ben tutar da Yılmaz Akarsu poker oynadığı için buradan alınsın nasıl derim bizim müdüre? Biz parti olarak, iktidar partisi olarak atılmasını istiyoruz. Bu dörtlü poker oyunu bizim politikamıza aykırı. İstemiyoruz dört kişilik oyun. Ancak karşı karşıya tavla, pastıra, alafranga oyunlardan da bezik. Yani hep ikili oyunlar. Biz dış politikada bile üçlü dörtlü oyunlara gelemeyiz. Antlaşmalarımız bile baştan aşağı ikili. Hep karşı karşıya. Dörtlü oyun politikamıza neden mi aykırı? Karşısındaki oyuncu düşeş attı mı, işine gelmezse şeş beş diyebilirsin ikili oyunlarda. Tanık yok çünkü. Dörtlü oyunlarda her zaman için hır çıktı mı iki tanık hazır. Büyüklerimiz ikili antlaşmaları neden yaptı? Zamanı gelince su koy vermek için. Biri davacı, biri davalı. Hani tanık? Yani demek istiyorum ki müfettiş bey, bu poker oyunu da partimizin programına, tüzüğüne aykırı mı aykırı. Bu haklı savunu karşısında dili tutulan müfettiş Recai Can Yakan, defterini çıkarıp not almak zorunda kaldı. Çünkü o her şeyden önce bu partinin desteğiyle ayakta duran, köşe kapmacalarda ortada kalmayan, günün adamı iş bilir müfettişlerdendi. Yılmaz, buradan alınırsa geriye kalan 3 öğretmen, kimsenin başını ağrıtacak soydan değildi. Denetlemesini yapıp da ilçeden ayrıldığı günün akşamı, parti başkanı Kafaoğlu, Misak-ı Milli İlkokulu'nun Milli Eğitim Memurluğu odasında şöyle bir geçerken uğramak zorunda kalmıştı. Kahveler içildikten sonra öğretmen Yılmaz, okuttuğu 1. sınıftan dersin tam ortasında çağrıldı. Kapıya vurup içeri girince karşısında Kafaoğlu'nu görmüştü. İkisine birden, ''Buyurun efendim'' dedi. ''Beni istemişsiniz.'' Milli eğitim memuru bu ilçeden yetişmiş değerli bir baş öğretmendi. Bir süre genç arkadaşını beğeniyle süzdükten sonra ''Buyurun oturun Yılmaz Bey'' dedi. Yılmaz daha çok Kafaoğlu'ndan çekindiği için oturamıyordu. ''Aman efendim, otur rica ediyorum. Sayın Başkan diyor ki, hele otur canım.'' İster istemez ilişti sandalyenin kenarına. ''Dinliyorum. Poker oynuyor musunuz birkaç arkadaş bir araya gelip de? Ben mi oynuyormuşum efendim?'' Kafaoğlu atıldı hemen. ''Canım saklama.'' dedi. ''Genç adamsın. Oynayacaksın tabii. Çoluk yok, çocuk yok.'' ''Hayır, oynamasını oynuyoruz ama bizim oynadığımız da oyun mu? Fasulye ile. Aralı sırada bayramda seyranda kuruş kuruş. Maksat nesine oynandığı değil, ustaca oynandığı. Sordum arkadaşlarına, bu oyunu senden daha güzel oynayan yokmuş. Bir deneymişsin burada. Eşin menedin yoğumuş. Hiçbir mamur eline su dökemezmiş pokerde. Pardon sana.'' Baş öğretmen tutamadı kendini. ''Aferin Bey Yılmaz'' dedi. ''Bravo.'' ''Aman efendim, iltifat ediyorsunuz.'' Kafaoğlu en yumuşak sesiyle getirdi gerisini. ''Sizden iricamız, bu gece partimiz namına Ankara'dan gelen misafirlerimizle aralarına karışıp oyun konuşmak. Geçen sefer gelişlerinde mahcup olduk. Memleket namına bir dene poker oyuncusu çıkaramadık efendiden.'' Kravatlı bir oyuncu. ''Efendim, ben ancak ufaklı ufaklı kendi aramızda.'' ''Büyük büyük oynayacaksın bu sefer. Onlardan mı korkacaksın?'' ''İyi ama aldığımız aylık.'' ''Bırak aylığını yıllığını be. Memleket namına, parti namına.'' ''Ya içeri girersem?'' ''Sana memleket şerefi için oynayacaksın diyorum. Arkanda koskoca parti var. El verir ki mühterem misafirlerimizin canları sıkılmasın. Sonra görsünler bilsinler ki bizim ülke merkezimizden de kendileriyle bir masada oturup ister yuvarlak masa olsun ister dört köşe masa, boy ölçüşecek çok uyanık, çok kültürlü genç delikanlılarımız yetişmekte. Al şunları da koy cüzdanına. Bol para oldu mu rahat oynarsın. Poker denilen oyun da particilik gibi. Cebin dolu oldu mu salla sallayabildiğin kadar. Bu oyunun aslı esası palavra. Korkma salla boyuna. Arkanda koskoca parti başkanı Kafaoğlu var. Yutarlar mı yutmazlar mı hiç düşünme. Göster kendini büyüklerimize. Ayrım sonu sayfa 47.